Ayrım 12. Mutfak çıkmazı Tahsin Yücel. Sayfa 140. 12. Ertesi gün Selami üçüncü bir mevki bir kompartımana yerleşti. Cep radyosunu çıkarıp önüne koydu. Adana'nın yolunu tuttu. Gelecekten umutluydu ama Divitoğlu hiç iyi değildi. Yalnızlıktan korkuyordu şimdi. Daha çok dışarıdan, evlerden, sokaklardan, insanlardan korkuyordu. Her an kapısını kırıp odasına girecek, kollarından tutup sürükleye sürükleye götürecekler, azgın deliler arasına kapatacaklarmış gibi bir korkunç kuşku vardı içinde. Bir çıtırtı duysa ödü kopuyordu. Kapıyı çalan olursa açmam diyordu kendi kendine. Sağlığı da iyi değildi. Bunca Fransız yemeğinden sonra rakı ve çiğ köfte midesini bozmuştu. Eski gücü yoktu şimdi. Yürürken bacakları titriyordu. Tıraşlı yüzü sapsarıydı. Sonra daha kötü bir şey oldu. Adı anılmaz yerlerin en anılmaz noktasında bir gergin huzursuzluk başladı. Huzursuzluk tahta gibi bir sertlikti. Sonra ince bir sızı oldu. Kımıldadıkça, öksürdükçe, boş bulunup yanlış adım attıkça yara gibi sızlamaya başladı. Divitoğlu şaşırıp kaldı. Bir türlü akıl erdiremedi bu garip sızıya. İkide bir eliyle yokladı. Ufak bir sivilce sandı ilkin. Çok geçmeden yara galiba dedi. Galiba bir çıban. Boynunu büktü, yaranın patlamasını bekledi. Ama yara patlayacak yerde büyüdü. Divitoğlu iyice şaşırdı, ne yapacağını bilemedi. Günden güne zayıfladı, inceldi. Sızı günden güne arttı, günden güne korkunçlaştı. Ayaktayken oturmak, otururken kalkmak, hatta düpedüz oturmak dayanılmaz bir işkence oldu. Bir hekime gitmek geldi aklına. Ama nasıl giderim ki, nasıl gösteririm oramı? Herhalde patlar bugünlerde dedi, vazgeçti, bekledi, yarasının patlayacağı günün umuduyla yaşadı. Rakının diş ağrısına iyi geldiğini, dişlerin sızısını uyuşturduğunu bilirdi. Buna da iyi gelir belki, belki bunu da uyuşturur diye düşündü. Rakıya verdi kendini, rakıda bir şey yaramadı. Yara küçük bir canavar gibi yattı söylenmez yerde. Ne sızısı durdu ne büyümesi. Divitoğlu sıkıntıdan, acıdan, kederden, korkudan patladı, hüngür hüngür ağlayacak duruma geldi. Gözü kör olsun, ağlamak da sızım sızım sızlatıyordu çıbanı. Öksürmek ağlamaktan da beterdi. Her öksürük iğne gibi bir sızıya yol açıyordu. Her öksürüğün sızısı dakikalar boyunca yankılanıyordu bedeninde. Ateşi beyninden çıkıyordu. Divitoğlu yemiyor, içmiyor, uzanıp kalıyordu bozuk yatağında. Birden çöküvermişti. Dayanılmaz bir kimsesizlik, iç burkucu bir zavallılık işlenmişti yüzüne. Birkaç gün içinde yüzü incelmiş, buruşmuş, gözleri çukura düşmüştü. Ama yara patlamıyordu. Divitoğlu için için çürüyordu sanki. Çok yalnızdı, çok dertliydi, bütün dertliler gibi Tanrı'ya başvuruyordu. ''Tanrım, beni kurtar artık, şu yara patlasın artık.'' diyordu. Bazı bazı da her şeye küfrediyordu. Neredeyse çıldıracaktı. Artık yalnız yarasından korkuyordu. Başka bir korktuğu yoktu. Kim gelse açardı kapısını. Orhan Bey de gelse açardı. Orhan Bey'in bile başının üstünde yeri vardı. Bir akıl verirdi hiç değilse. Ama kimsecikler gelmiyordu. Kimsecikler uğramıyordu semtine. Bir tek can yoldaşı varsa Aliye'ydi. Aliye de son günlerde bir tuhaftı. Verileni yemez, çağrılınca gelmez olmuştu. İlyas'a yaklaşmıyordu. Kapının dibinde dolaşıyordu hep ya da gözlerini pencereye dikip duruyordu. Sesi bile değişmişti. Artık boğuk boğuk miyavlıyordu. Bir gün boğuk miyavlaması da kesildi. Ne yapıp yaptı bir yol buldu, gizlice dışarıya sıvıştı. Divitoğlu kıvrana kıvrana evin dört bir yanında onu aradı. ''Aliye, Aliye!'' diye seslendi ama Aliye yanıt vermedi. Divitoğlu gene de kızmadı Aliye'ye. Evden kendi gönlüyle kaçtığını, sokaklarda, çatılarda, mahallenin erkek kedileriyle dolaştığını, dolaşmakla da kalmadığını aklına getirmedi. Suçu insanlara yükledi. Aliye'yi çaldılar diye söylendi. Bütün insanlardan tiksindi. Sonra gözlerinde bir umut titredi. ''Ben onu bulurum!'' dedi. Giyinmesi yarım saat sürdü belki, merdivenden inmesi daha uzun sürdü. Yarası sızlaya sızlaya inerken her üç basamakta bir kez durdu. ''Aliye, Aliye!'' diye seslendi. Aliye'den ses gelmedi ama kapılardan başlar çıktı, büyümüş gözler dikildi üzerine, kulağına sesler geldi. Deli mi ne, o gene de Aliye'ye seslenmeyi sürdürdü. Dış kapıya geldiği zaman kan ter içindeydi ama büsbütün yükseltti sesini. Yarası bıçak gibi battı. Divitoğlu yara patlıyor sandı. Hem bir sevinç hem bir korku dalgalandı içinde. Ama sevinci de korkusu da çabuk durgunlaştı. Aklı kedisindeydi. Var gücüyle bağırdı. Sonra ağır ağır, ıkına ıkına, duvarlara tutuna tutuna birkaç sokak dolaştı. İkide bir acı acı yükseldi sesi. Aliye, Aliye, Aliye. Aliye'den yanıt gelmedi. Davitoğlu çok yoruldu, iyice yitirdi umudunu. Gözleri doldu. Keşke hiç çıkmasaydım diye inledi. Ama olan olmuştu bir kez. Havada kararmaya başladı. Işıklar yandı. Her yer, her şey yama yama bir karanlığa büründü yavaş yavaş. Davitoğlu evine doğru yürüdü. Sürüklendi daha doğrusu. Bir saat sürüklendi belki. Neden sonra sokak kapısına geldi. Kapıdan basamaklara baktı. Basamaklar sonsuzluğa kadar uzanır gibiydi. Çıkmayı gözü kesmedi. Çok bitkindi. Hem de şimdi onun için hiçbir şeyin anlamı yoktu. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yaşamıyordu. Yarası vardı yalnız. Yalnız yarası yaşıyordu. Yalnız yarasını duyuyordu. Birden ellerini kapıya, yüzünü ellerine dayadı, hıçkırmaya başladı. Evini yitirmiş, bilinmedik sokaklarda gece vakti yalnız kalmış küçücük çocuklar gibi ağladı. Her hıçkırıkta ürperdi, her hıçkırıkta yarası korkunç sızladı. Dayanılır gibi değildi. Gene de bir türlü tutamadı gözyaşlarını. Elinde değildi. Hiçbir şey elinde değildi. Uzun uzun ağladı. Neden sonra yumuşak, candan, bildik bir kadın sesi duydu. Omzunda bir el duydu. ''İlyas Bey, evladım, İlyas Bey'' dedi bir kadın. ''İlyas Bey, neden ağlıyorsunuz? Ne oldu böyle? Bu ne hal İlyas Bey?'' diye yineleyerek üzerine eğildi. ''Of, siz hastasınız, çok hastasınız. Gelin, sizi yatağınıza götüreyim. İnsan böyle hastalanır da hiç haber vermez mi? Ne zamandır hastasınız?'' diye sordu. Davitoğlu yanıt vermedi. Hıçkırmayı, hıçkırdıkça kıvranmayı sürdürdü. Ama koluna girilmesine de ses çıkarmadı. Yürümeye çalıştı. Kolunda bir insan olduğundan mı, yoksa başka bir şeyden mi nedir? Merdivenden yukarı çıkmak, inmekten daha kolay geldi. Çok geçmeden kapısının önündeydi. Anahtarı kadına verdi. Kadın hemen açtı kapıyı. Davitoğlu'yu yatırdı. ''Bu durumda dışarı çıkılır mı?'' dedi. ''Ne diye çıktınız sokağa?'' ''Aliye'' diye kekeledi Davitoğlu. ''Aliye kayboldu.'' ''Hangi Aliye? Aliye kim?'' ''Kedi, benim kedim.'' dedi Davitoğlu. ''Ha, anladım. Buluruz, anladım.'' dedi kadın. Sonra hastalığını sordu. Davitoğlu kıpkırmızı kesildi. Önce mırın kırın etti ama sonunda çıkar yol bulamadı. Patlamayacaktı. Kendi kendine patlamayacaktı bu korkunç yara. Her şeyi bir bir anlattı. Davitoğlu anlattıkça bir rahatlık büyüdü yaşlı kadının yüzünde. Sonra bir gülümseme belirdi. ''Ben de kötü bir şey sanmıştım, çok şükür değilmiş.'' dedi. ''Değilmiş, anladım, Basur. Korkulacak bir şey değil, geçer. Ne olacak, Basur? Öldürmez mi?'' Kadın omuz silkti. ''Öldürmez elbette canım, ne öldürmesi? Çabuk geçer.'' diye yanıtladı. ''Bütün eczanelerde satarlar ilacını. Ama isterseniz bir doktor çağırayım.'' Davitoğlu inanamıyordu. ''En iyisi bu galiba.'' dedi. Sonra gene gırtlağında bir hıçkırık kıvrandı. Kadının elini tuttu birden, dudaklarına götürdü, gözlerinden yaşlar boşandı. ''Teyzeciğim, teyzeciğim.'' diye inledi. ''Siz ne kadar iyisiniz, ne kadar temizsiniz. Ben de o kadar kötüyüm. İki aydır bir kuruş kira da vermedim ama siz de uğramadınız, istemeye gelmediniz.'' diye kekeledi. İnsanlara kızmıyordu şimdi. Kimseciklere kızmıyordu. Bir kendine kızıyordu, bir kendinden tiksiniyordu. ''Bunları bırakın.'' dedi kadın. Candan bir dost gibi, gerçek bir abla gibi saçlarını okşadı. ''Bunların sırası mı şimdi? Hiç düşünmeyin. Ben kiramı her zaman aldım. Arkadaşınız yolladı. Şimdi bunu düşünmeyin. Hepsi bir kapıya çıkmaz mı?'' Davitoğlu yarasını unuttu. Birdenbire doğruldu. Kıpkırmızı gözlerini kadına dikti. ''Hangi arkadaşım?'' diye sordu. ''İri yarı, yakışıklı bir arkadaşınız vardı hani, esmer bir çocuk, adı Murat.'' dedi kadın. Davitoğlu gene yastığa bıraktı başını, gözlerini yumdu. Dayanılmaz sızıyı bile, Aliye'yi bile unuttu. Önce bir sevgi, bir güven, sonra bir utanç doldu içine. Güven, sevgi her yandaydı, utanç kendinden öteye geçmiyordu. Ağrısız, sızısız, korkusuz bir ülkeydi şimdi. Tertemiz dostlarla dolu bir dünyada dinleniyordu. Hiç yalnızlık duymuyordu. Alabildiğine tatlı bir uyku iniyordu gözlerine. Besbelli, dost bir uykuydu. Gözlerini açmadı. Teyzeciğim, yalvarırım teyzeciğim, onu bana çağırın dedi. Ne olur ona bir telefon edin. Evindeyse, çağırdığımı duyarsa, hasta olduğumu öğrenirse hemen gelir. Doktoru da o getirsin, Murat'ı çok özledim, ne olur. Aradan bir saat bile geçmeden Murat başucundaydı. Doktoru da getirmişti. Doktordan hiçbir şey gizlenmezdi. Divitoğlu gösterilmez yerini gösterdi. Evet, hanım haklı, iyi anlamış dedi adam. Oturup bir reçete yazdı. Bundan böyle ne içki ne sigara. Yoksa gene yataklara düşersiniz böyle dedi. Parasını alıp gitti. O gidince Murat başladı konuşmaya. Yaşayışındaki değişiklikleri anlattı. Çok şeyler olmuştu şu son haftalarda. Fakülteyi bıraktım dedi. Doktor olacağım da ne geçecek elime? Dünya doktorlarla dolu. Bozuk para gibi. Birkaç güne kadar çiftliğe döneceğim karımla birlikte dedi. Gülümsedi. Bizim Emel çok eskiden, ta çocukluğundan beri uçsuz bucaksız bir çiftlik yaşatırmış düşlerinde. Böyle bir çiftlikte yaşamak istermiş. Düşleri gerçekleşmiş sayılır. Birkaç güne kadar evleniyoruz. Balayımız çiftlikte başlayacak. Emel böyle istedi. Ama son sözcüklere gelince kekelemeye başlamıştı. Son sözcüğü de söyleyince utandı. Kıpkırmızı kesildi birden. Gözlerini yere dikti. Gene de sürdürmekten kendini alamadı. Emel'le evleneceğim için mutluyum diye ekledi. Sen Emel'i istemedin ama o günlerde aklın başında değildi. Emel iyi bir kız, eşsiz bir kız. Bir zamanlar her şeyin en iyisini sen seçerdin. Emel'i de böyle seçmiştin. Ne yapalım, kısmet benimmiş dedi. Başını kaldıramıyordu. Evet diye mırıldandı Divitoğlu. Soylular bir bakışta tanırlar birbirlerini, bir bakışta seviverirler. Kır saçlı akrabası geldi aklına, içini çekti. Murat hep önüne bakıyordu. Belki de seni çok sevdiğim için evleniyorum Emel'le dedi. Onu bir zamanlar sen de sevmiştin. Emel de seninle birleşmek istedim. Kan kardeşi olur gibi. Bilirsin severim seni, çok severim. Yıllardır en iyi dostumsun. Herhalde kızmazsın. Divitoğlu tek sözcük söyleyemedi. Ağzını açacak gücü yoktu. Beyni taşlaşmış gibiydi. Kızdığı söylenemezdi. Ne dersin, acaba iyi mi ettim diye sordu Murat. Divitoğlu bunalacak gibiydi gene. Gene bir hüzün çöreklenmişti içine. Geçmiş günleri düşünüyordu elinde olmadan. Düşündükçe eziliyordu. Beni ancak ölüm paklar dedi kendi kendine. Birden kalkmak, pencereyi açmak, kendini boşluğa bırakmak geldi içinden. Ama şimdi Murat üzerine eğilmiş, gözlerinin içine bakıyordu. Divitoğlu gülümsemeye çalıştı, kiraları düşündü. Başardı. Evet diye yanıtladı. Evet çok iyi etmişsin. Emel eşsiz bir kızdır. Murat mutlulukla gülümsedi. Böyle diyeceğini biliyordum dedi. Senin gibi candan bir dost görmedim ömrümde. Böyle konuşacağını biliyordum. Ayağa kalktı. Ben artık döneyim dedi ezile büzle. Evde Emel beni bekliyor, merak eder. Bekletmemeli. Kadınlar beklemekten hoşlanmaz. Emel hiç hoşlanmaz. Ben yarın gene gelirim. Teyze ilaçlarını getirecek. Hadi Allah'a ısmarladık. Çok çok geçmiş olsun dedi. Uçar gibi çıkıp gitti. Ertesi gün erkenden kapıyı çaldı. Bu kez zamanı boldu. İlyas da epeyce rahatlamıştı ilaçlardan sonra. Huzur gene gelmişti yüzüne. O eski çocuksu uzak huzur geri dönmüştü. Sert şiş küçülmeye başlıyordu. O kadar sızlamıyordu da. İyiydi kısacası. Bu kez de o konuştu. O da güzel bir gelecekten söz etti. Selami ile Adana'da bir lokanta açacağını söyledi. Lokantanın iyi işleyeceğini, çok para kazanacaklarının kuşku götürmediğini söyledi. Lokantanın iştahlı müşterilerle dolup taşacağını, kısa sürede zengin olacaklarını söyledi. Zengin olmasalar bile lokanta işini yürütmenin zorunlu olduğunu, Orhan Bey'den başka türlü kaçamayacağını söyledi. Olup bitenleri bir bir anlattı ama gerçekleri az buldu birden. Hep Emel geliyordu aklına. Emel'i Murat'la kol kola dolaşır görüyordu, baş başa oturur görüyordu. Emel'in gülüşlerini, somurtmalarını, beklenmedik sözlerini düşünüyordu. İçinde bir özlem büyüyordu. Gülümsedi. ''En güzelini söylemedim daha sana.'' diye başladı. Yakında evleneceğini söyledi gerçekmiş gibi. Selami'nin kız kardeşiyle evlenecekti. Selami resmini göstermişti, bayağı güzeldi. Ama dünya evine girmesinden önce lokantanın tutulması zorunluydu. Karısını rahat yaşatmalıydı. Karısı kasaya bakacaktı. ''Çok güzel bir düşünce değil mi?'' diye sordu. Selami'nin önerisi. Murat yerinden fırladı. Selami'nin de, senin de, küçük kız kardeşinin de diye başladı. Eski huyuydu. Bir sürü küfür sıraladı. Böyle şey olmaz, olamaz dedi sonunda. O ineğin bu kadar ileri gitmesine meydan vermeyeceğim. Büsbütün öldürtmeyeceğim seni diye bağırdı. Küfürlerden sonra biraz yatıştı. Yeniden oturdu. Uzun zaman konuşmadı, düşündü. En sonunda İlyas'a döndü. Ne lokanta ne hastane dedi. Başka bir şey yaparız. Ben Emel'le konuşurum. Emel bizden daha iyi düşünür. Elbette bir şeyler bulur. Hemen şimdi gidiyorum dedi. Kararlıydı. Sözleri içtendi. İçtendi ya, derinlikten yoksundu. Murat her şeyi bir kural gibi görüyordu. Kurallara uymaktı tüm dileği. İçtenliği kuralların ötesini sezmesine yetmiyordu. Ben gene gelirim. Eyvallah şimdilik dedi. Gitti. Emel'le konuştu. Uzun uzun konuştular. Dostlarını, onu kurtarmanın yollarını aradılar. En sonunda da buldular. Sonra el ele verip birlikte geldiler. Seni de çiftliğe götürüyoruz. Olanak yok. Burada böyle bırakmayız biz seni. Elimizden kurtulamazsın dediler. Kardeş kardeş çiftliğe gideceğiz yakında. Çiftliğin havası eşsiz. Hava değişikliği iyi gelir sana. Seni değiştirir, adam eder. Zayıfladın. Orada çabuk toplarsın. Kimse de bulamaz orada seni. Olmaz deme. Karşı gelme sözümüze. İyi olacak. Derdin yemek yapmak mı senin? İyi ya, yemeklerimizi sen yaparsın gönlün isterse, tüm yemekleri dediler. Kurtuluşu çok önceden önlediler. Bir sürü şeyler söylediler daha. En sonunda razı ettiler. Bir hafta sonra da götürdüler. Aynı arabayla gittiler. Emel de Murat da çok iyi davranıyordu Divitoğlu'ya. Divitoğlu'yu avutmak için, azıcık güldürmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Sevinçlerini ona da geçirmek istiyorlardı. Durmadan konuşmak istiyorlardı onunla. Büyük dostluklarını göstermek istiyorlardı. Ama Divitoğlu dalgındı, sarhoş gibi dumanlıydı kafası. Bilinmedik bir ülkede yapayalnız yaşar gibiydi. Hastalığı geçeli beri hep böyleydi. Yemek yapmak, yemek yemek bile istemiyordu canı. Konuşmayı hiç istemiyordu. Evet ya hayır deyip kesiyordu konuşmaları. İçinde başsız sonsuz bir yorgunluk, tatsız tutsuz bir gevşeklik duyuyordu. Bir dileği varsa uyumaktı. Uyumak hoştu. Bir türlü göze alamadığına, ölüme benziyordu. Hep uyumak istiyor, ikide bir dalıp gidiyordu. Sonra iyiden iyiye daldı, gözlerini yumdu. O zaman Emel'in gözleri solgun yüzüne, incecik dudaklarına, uzun kirpiklerine dikildi. Şimdi bir tuhaftı Emel. İçinde bir deli istek gerinmekteydi. Kendini güç tutuyordu. ''Bak Murat, bak ne güzel uyuyor.'' dedi. Az sonra ''Bak nasıl uyuyor, çocuklar gibi.'' dedi. Sonra çırılçıplak, yoksul bir oda geçti dumanlanmış gözlerinden. Saçaklar altına tünemiş, sessiz güvercinler geçti. Yoksul bir odada demet demet kırmızı karanfiller geçti. İçi burkuldu. Yaşlı bir kadının çocuksu mektuplarını anımsadı. Islak gözlerini Murat'a çevirdi. ''Türkiye'nin en bilgili, en iyi, en soylu aşçısı bizim aşçımız değil mi sevgilim?'' diye sordu. Sesinde buruk bir titreme vardı, her şeyinde bir gariplik vardı, sanki benlik değiştiriyordu. ''Aşçı mı, ne aşçısı?'' diye sordu Murat. Onun da gözlerinden uyku akıyordu şimdi. Emel ürperdi, kızardı, soğuk bir şaşkınlık duydu. ''Evet'' dedi gene de, ''evet aşçı, söylesene, Türkiye'nin en soylu aşçısı bizim aşçımız değil mi?'' diye sordu. Gözleriyle İlyas'ı gösterdi. Murat işi o zaman anladı. ''Evet canım'' dedi, gülümsedi. ''Evet bizimki, elbette bizimki'' diye yineledi. Bir yumuşak istek gerindi içinde. Yüzünü karısının yüzüne yaklaştırdı. Usulca öpmek istedi. Ama Emel birden bir çığlık kopardı. Yerinden sıçradı. Yüzünü avuçlarına aldı. Dirseğiyle itti kocasını. Kocasından uzaklaştı. Öbür köşeye gitti. Birden titremeye başlamıştı. Soğuk ürpermeler vardı şimdi bedeninde. Sonra gözlerinden yaşlar boşandı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Divitoğlu kendine geldi, kımıldadı, inledi, onları duydu. Ama bitkindi, gözlerini bile açmadı. Emel ağlıyor diye düşündü yalnız. Emel gerçekten ağlıyor. Neden ağlıyor? Sorusuna bir neden bulmaya çalışmadı. Çok yorgundu, gene uyudu. O uyudu, Emel ağladı. Uzun zaman dinmedi gözyaşları. Murat hiç de hoş olmayan şeyler düşünüyor, kendi kendini yiyordu. Karısını avutmaya, gözyaşlarını dindirmeye çalışmadı. Somurtmakla yetindi. Uzun sürmez, susar az sonra dedi içinden. Gerçekten de en sonunda sustu. Bir daha da böyle bir şey yapmadı. Balayının ilk günlerinden sonra iyice bağlandı kocasına. Tüm yaşamın bir balayı olması, alabildiğine güzel geçmesi için elinden geleni yaptı. Doğrusu Divitoğlu da çok çaba harcadı bu uğurda. Yeşil kaplı kitaplardan çok güzel yemekler çıkardı. Dünyanın dört bir bucağının en seçme yemeklerini yedirdi onlara. Tüm yemeklerini de beğendirdi. Dostlarının bu ömürlük balayında tadına doyulmaz yemekler yemeleri için hiç mutfaktan çıkmadı. Çıkarsa da ender çıktı, gölge gibi dolaştı, sessizdi, konuşmayı unutmuş gibiydi. Bahçede ağaçlar altında, sarı tarlalarda dalgın dalgın yürüyor, bir insan gördü mü başını eğip yolunu değiştiriyordu. Yakınsa mutfağa sıvışıyordu. Rahat rahat soluk aldığı tek yer mutfaktı. Mutfağı da kusursuzdu, çok güzeldi, çok genişti doğrusu. Şimdi hiçbir eksiği yoktu. Üstü başı da temizdi, dostları da iyiydi. İşine karışmıyor, önlerine ne gelirse onu yiyorlardı. Divitoğlu gene de kederleniyordu bazı bazı. Özlem gibi, pişmanlık gibi, yalnızlık gibi bir duygu sarıyordu benliğini. Mutfaktan dışarı çıktığı, bahçelerde, tarlalarda, güneşlerde, gölgelerde, karanlıklarda, miskin miskin dolaştığı saatler, bu duyguyu tüm yoğunluğuyla yaşadığı saatlerdi. Alıp başını gidiyordu deli gibi. Bazı bazı adımları hızlanıyordu. Koştuğu, soluk soluğa geldiği, bir köşeye yığılıp kaldığı zamanlar bile vardı. ''Beni yalnız ölüm paklar.'' diyordu gene. Ölüm isteği içinde şahlanıyordu ama çabuk sönüyordu. Emel vardı gerisinde. Bu çiftlikte Emel yaşıyordu. Bir türlü kaçamaması, ölmemesi bundandı belki de. Bağdaş kurup oturuyordu. ''Beni yalnız ölüm paklar.'' diye yineliyordu. Ama kendisi de biliyordu. Bunlar anlamlarını yitirmiş sözlerdi. Her şeyi yitirmişti anlamını. Her şey değişmişti. Bitmişti artık. Çırpınmak, üzülmek boştu. Saçmaydı. Yitmeyen, bitmeyen bir tek şey vardı. Bu da mutfaktı. Bu çiftlik mutfağı. Bir lokanta mutfağı bile değildi. Birkaç kuruş para bile getirmiyordu. Ama olan olmuştu bir kez. Her şeyi bu mutfaktı işte. Yaşamı bu mutfaktı. Yaşamını değiştirmek de istemiyordu. Artık neye yarardı ki? Bu mutfakta ölecekti. Bu nedenle de Mustafa'nın geldiğini duyunca onu görmek bile istemedi. Mutfak ve yemek dışında ne varsa hepsinin defterini kapatmıştı. Bir daha da açmak istemiyordu. Kaçtı, saklanmak istedi. Mutfaktan başka bir yerde gelmedi aklına. Mutfağa saklandı. Ama çocuklar söylemişlerdi. Mustafa her şeyi öğrenmişti. Saklandığı yeri de öğrendi. En sonunda karşısına dikildi. Yüzünü, çevresini, kılığını, önündeki önlüğü görünce beyninden vurulmuşa döndü, yüzüne tükürdü. Mustafa, candan akrabası, sevgili çocukluk arkadaşı, merhaba bile demeden yüzüne tükürdü de İlyas hiç mi hiç kızmadı, alınmadı, gözleri yaşarmadı, karşılık vermeye de kalkmadı. Boş boş bakmakla yetindi. Sonra önlüğüyle yüzünü sildi, gülümsedi. ''Hoş geldin Mustafa'' dedi tatlılıkla, elini uzattı. ''Herhalde çok yorgunsun. Öyle ya, yüzünden belli. Uzaklardan geldin. Karnın da açtır herhalde. Dur sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Hemen şimdi hazırlarım.'' dedi. Hiç istemeden çileden çıkardı Mustafa'yı. Mustafa kolundan tutup çekti. Hemen götürmek istedi. ''Hadi yürü, düş önüme gidelim.'' dedi. ''Doğru memlekete.'' İlyas birden korktu, çırpındı, Mustafa'nın ellerinden kurtulmaya çalıştı, yalvarırcasına yüzüne baktı. ''Bırak beni Mustafa'' diye inledi, ''Gitmem ben, gidemem artık, artık buradan ayrılamam, yalvarırım, uğraşma boşuna, gel, boş yere üzme beni, bırak.'' Mustafa büsbütün öfkelendi ama o da tüm akrabaları, tüm Divitoğulları gibi İlyas hepimizin büyüğüdür derdi hep. İlyas bizim umudumuz, yüz akımız, her şeyimiz, babamız, dedemiz, büyüğümüz derdi. Kendini tutmaya çalıştı, ailenin en büyüğüne sert davranmak istemedi, yüzüne tükürdüğüne de pişman oldu birdenbire. ''Utanmıyor musun İlyas?'' dedi yalnız. Konuşmuyordu da ağlıyordu sanki. ''Yüzün kızarmıyor mu hiç? Utanmıyor musun? Sana yakışır mı? Bir Divit'e yakışır mı? Bizim kabileden aşçı mı çıkar? Divitlerden değil misin sen?'' dedi. ''Hayır'' diye yanıtladı Divitoğlu. Birdenbire Mustafa'nın ellerinden sıyrıldı. ''Hayır, Divitlerden değilim.'' dedi. Mustafa boynunu büktü. ''Divitlerden değil misin?'' diye yineledi. ''Divitlerden değilim. Öyleyse sen kimlerdensin?'' ''Kimselerden değilim. Bir aşçı parçası mısın? Bir zamanlar Divitlerin sofrasından, tencerelerinin dibinden artık toplayanlardan mı? Bir aşçı parçası mısın?'' ''Evet, bir aşçı parçasıyım.'' Mustafa boynunu büktü gene. ''Öyle deme İlyas.'' dedi yalvarır gibi. ''Öyle deme, kızıyorum. Divitlerdensin. Divitlerin baş tacısın. Divitlerdensin.'' İlyas başını salladı. ''Hayır, Divitlerden değilim.'' dedi. ''Bana ne Divitlerden?'' Bardağı bu yanıt taşırdı işte. Gerçeği söylüyordu. Divitoğlu gerçek Divitoğlu değildi artık. O çoktan ölmüştü. Öldürmüşlerdi. Görünüşü, yüzü, sesi bir aşçıda kalmıştı ama İlyas Divitoğlu yoktu artık. Çoktan ölmüştü. Ne var ki Mustafa gözlerine inanıyordu yalnız. Gözlerinin gördüğüyle yetiniyordu. Bu yüzden şaşırdı. Yanıldı işte. Bu yüzden sarıldı tabancasına, beşer kurşun attı. Zavallı aşçıyı delik deşik etti. Hiç kuşku yok. Kendisi de uzun zaman yaşamayacak. Belki babası vuracak Mustafa'yı, belki kardeşi vuracak, belki amcası vuracak. Ama suçu çok da büyük değil bence. Tüm suçlar gibi bir suç. Bir an kendini yitirdi, yanlışlıkla bir garibin ölümüne neden oldu. Hepsi bu. Kitabın sonu. 15 Temmuz 2011, sayfa 154.